değerli kardeşlerim, okuyarak biraz uzun vaktimizde geçmeyerek inşallah. Ve bu şekilde başta da ifade ettiğimiz gibi kitabımızın 3. bölümü bitmiş olacak. 4. inşallah haftaya başlamış olacağız. وَمِنَ الْفُتُوَّةِ Bunun başlığı şu, kulun efendisini bütün mal ve mülküne üstün tutması. Bak burada güzel bir örnek şey var. Hikaye anlatacağız. Anlatıyor sufimiz. Çok güzel. Aklımızda kalır. İnşallah her tarafta onu kullanabiliriz. Burada aslında o hikaye ile kulun Allah'a nasıl teslim olması, yani onu üstün tutarak diğerlerini geriye bırakmasının nasıl bir canlı örneğini de vermiş olacak. Aslında bu madde diğer maddenin de bir devamı gibi. Orada din konusu cimri olmak, yani efendiye sarılmak, Allah'a sarılacaksın. Mesela bir örnek vereyim. Şimdi eş konusunda cimri olmak lazım. Benim bir eşim var, ona sarılacaksın. Onun dışında kimseye bakmayacaksın mesela. Kimseyle ilgilenmeyeceksin. Bak, cimrilik. Kıskanç olacaksın. Yani kimsenin eşine bakmasına veya senin kimseye bakmaya gözünü, gönlünü vermeyeceksin. Mümkün mü bu hayatta şimdi? Bakın, şeriat olmadığı için ne oluyor? Mümkün olmaktan çıkıyor bunlar. Maalesef. Ne kadar dikkat etsek de, yani gözünü korumak bugün yani mümkün değil. Eğer becerebilen varsa helal olsun. Ama en azından kaçmaya çalışmak bile bizi kurtarır. Yani tamamen kurtulamıyorsak da hiç olmazsa kaçmaya çalışmak, gayretinde bulunmak bir hedeftir. Evet, demek ki önemli olan şeylere sarılacağız, o konuda cimri olacağız. Ama bize fayda sağlayacak olan konulara cömert olacağız, onları dağıtacağız, vereceğiz. Çünkü o da bize fayda sağlayacak. Mal gibi, para gibi. وَمِنَ الْفُتُوَّةِ Yine fütüvettendir. İnsan-ı kamilin temel davranış kalıplarındandır. اَنْ يَخْتَارَ الْعَبْدِ سَيِّدَهُ عَلَى جَمِيعِ الْاَمْوَالِ وَالْعُرُودِ Kulun efendisini bütün mallara, yani bütün varlığa, her şeye ne yapması? Tercih etmesi. Yine burada bir hikaye var. Diyor ki Yahya Es-Suli, isimleri okumadan zaman kaybı olmasın diye, Belagani bana ulaştı ki enne emiral mu'minin el me'mun. Me'mun meşhur biliyorsun, yani halife, Beytül Hikme'yi kuran, yani İslam felsefesinin oluşmasında, İslam düşüncesinin gelişmesinde etkili bir şahsiyet, yani sultan olarak. Demiş ki rahimehullah, dehale yevmen darahu. Bir gün evine girmiş. Fekal li hashitihi ve gulmanihi. Hizmetçilerine demiş ki: "Men ahada min hadihi dar şey'en fehiyle." Yani bu evde ne varsa, ne alırsanız sizin. Yani alın, istediğinizi alın demiş yani. Arapça devamını okumayacağım, şey olmasın diye, Türkçesi var. Hem okuyayım, bir bütününü görmüş olup sonra yoruma geçelim. Her biri koşup bulduğunu almış. Her hizmetçi. Yok, nereye gitti? Bir köle de halifenin yanı başında hiç ayrılmıyor ve onlara hiç bakmıyormuş. Diğerleri dağılmış, topluyorlar. Dedi ya, ne alırsanız sizin. Fakat bir tanesi halifenin yanından ayrılmıyor. Memun demiş ki ona, rahimehullah, sen de bir şey alsana. Sen de al bir şey, yani ben artık serbest bıraktım sizi. Köle cevap vermiş. Sahi mi söylüyorsun? Ya emiral müminin, ey müminlerin emiri, sorumlusu. Gerçekten aldığım şey benim mi olacak? Evet demiş. Köle gelmiş, emiral müminin boynuna sarılmış ve demiş ki, ben sadece seni istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Halife muhtemelen bunları test etti zannediyorum. Çünkü en sadık kim, en kaliteli kim, onu test etmek için yapmış olabilir. Tabii bilmiyoruz yani şeyini. Halife ona ötekilerin aldıklarının kat kat fazlasını vermiş. Ondan sonra da hiç kimseyi ona denk tutmamış. Şimdi değerli kardeşlerim, bu hikayeyle biz neyi anlıyoruz? Şimdi Allah bizi yarattı, bize bir misyon verdi. Halife yaptı, görev verdi. Biz Allah'ın halifesiyiz. İlla müminlerin halifesi olmana gerek yok. Sen zaten halifesin. Manevi sultansın. Dolayısıyla bu hilafet vazifemizi kimseye vermemeliyiz. Yani kimse bizi köle yapmamalı. Dolayısıyla bu vazifemizi, yani bu hasletimizi kimseye vermemeliyiz. Kimse bizi kendine fikren veya farklı yollarla köle etmemeli. Biz de olmamalıyız. Yani onlara bu fırsatı vermemeliyiz. Şimdi burada bu hikayeyle bakın, beşeri planda düşündüğünüzde sizin elinizdeki imkanlarınızı fırsat olarak değerlendirip bekleyen fırsatçılar var. Elinizde idari makam varsa veya zenginseniz, para varsa veya sosyal statünüz varsa, imkanlarınız var olduğunda birçok insan yaklaşır size. Gayesi nedir? Sizin konumunuzdan istifade etmek. Bir yerlere gelmek, paranızdan istifade etmek, sosyal statünüzden istifade etmek veya idare değilseniz orada konumuza istifade etmek. Ama siz bu imkanlardan mahrum kaldığınızda ne yapar bu insanlar? Kaybolur. Hiçbir yanınıza uğramaz. Selam bile vermezler. Ya ben size bir sürü iyilik yaptım. Yani siz geldiniz, efendim dediniz, eğildiniz. O yüzden ben şöyle eğilenleri hiç sevmiyorum. Sahte çünkü çoğu. Adam eğilmez. Saygı duyar. Ama niye eğiliyorsun? Bazı memurlar var böyle, siz idari makamda bulununca böyle geliyor. Yani böyle eğilmeye kalkıyor. Ya diyorum, niye eğiliyorsun? Hatta bir tanesinde çok böyle dayanamadım bir gün. Dedim, hocam bak, dikkatli davran. Böyle hareketlere gerek yok. Bunlar hoş şeyler değil. Sen beni böyle kandıramazsın. Tamam, boşuna uğraşma. Adam gibi dur, sen hocasın ya. Sen cemaatin önüne geçen bir imamsın. Geliyorsun, işte bir sorumluluğun var, müftün var. Onun önünde eğilip duruyorsun. Sen niye eğiliyorsun kardeşim? Saygı duyu, tamam, amirindir, bir şey demiyoruz yani. Onda şüphemiz yok. Onun otoritesini sarsma. O da güzel bir şey, önemli çünkü. Bir idarecinin otoritesi sarsılırsa oradaki işi biter zaten. Onu kastetmiyorum. Ama gereksiz eğilmeler, gereksiz saygılar aslında o saygı değil. Bak, o insanın menfaati biterse, ki onun öyle oldu, menfaati biterse seninle valla tarafına bakmaz. Hani eğiliyordun, hani şunu bunu yapıyordun, nerede şimdi? O yüzden bir insana saygı duyuyorsak, o insanın maddi makamına değil, elindeki zenginliğine değil, o insanın manevi şahsiyetine, değerine saygı duymalıyız. Bir görevdeyken de saygı duymalıyız, ayrılınca da saygı duymalıyız. Çünkü benim katımda o insanın değeri nerede? Maneviyatta. Dolayısıyla o insanın maneviyatı görev bitince değişiyor mu? Her görev biter. O yüzden Bali Efendi, zaman zaman söylüyorum, belki yine söylemişimdir size ama çok hoşuma gittiği için, çok merkezi bir düşünce olduğu için söylüyorum. Nefsin makamlarını anlattığı Etvar-ı Seba diye bir risalesi var. Etvar, tavır, makam demek. Yani nefsin yedi makamı, yedi tavrı, yedi tavır, hatta tetavvur, dönüş demek. Nefs çünkü dönüşüm sağlar. Emmareden levvameye öyle gider. Anlatırken dördüncü, beşinci makamlarda olsa gerek, hilafet makamı, hilafetin verildiği makamdır. Genel dördüncü makamdır. Nefsi mutmainne makamında Şeyh Efendi müridine hilafet verir. Yani sen bizim tarikatımız adına artık hizmet edebilirsin. Öne çıkabilirsin. Rehberlik yapabilirsin. Hatta benim vefatımdan sonra sen artık kendi adına tarikat kurabilirsin demektir bu. İsterse kurabilir. Varsa gücü, tekke idare etme, finansmanı da buluyorsa yapsın yani. Sorun değil. Çünkü adam müstakil yani, değil mi? Şey olmuş. Ha, kimi çoğu zaman kimse zaten yapmaz. Şeyhine hürmeten kim bıraktıysa onun peşinden gider. Ama yapmasında da ayrı nimetler var. Çünkü mizacı farklı oluyor bazen. Onu sevenler o taraftan gidiyor. Neyse, buraya şimdi girmeyelim. Dolayısıyla diyor ki Bari Efendi, saltanat, hilafet iki türlüdür. Birincisi muvakkat olan, zamanla sınırlı olan, fi tarihinde gelirsin, fi tarihinde gidersin. Veya ölünce biter. Bu zahiri, suri saltanattır. Bu muvakkattır, biter bir gün. Bitince de kimse değerini artık görmez. Ama bir de es-saltana el-ma'neviyye. Bir de manevi saltanat var. Onun zamanı falan filan yok. Hatta öldükten sonra daha çok artar. Hani derler ya, Allah erinin kılıncı kınından ölünce çıkar. Ne demek bu biliyor musunuz? Hani bazıları bunu ya diyor, birilerini diyor öldükten sonra da diyor şeyi devam, tasarrufu devam ediyormuş diyor. Yani hani bunu biraz böyle alaya da alıyor. E doğru ediyor. İşte bakın Ebu Abdurrahman Süleymi Hazretleri'nin tasarrufu devam ediyor işte. Ne diyeceksin? Yazdığı şu eserler yani benim gibi birinin neredeyse kaç yıldan beri çalıştığım şeyler oldu yani. Dolayısıyla bu insan, İmam-ı Gazali, işte Mevlana, İbn Arabi neyse yani Hadimi Hazretleri, bakın Berikasını okuyoruz onun da. O da çok güzel şeyler üretiyor. Dolayısıyla bakın bu insanların tesiri devam etmiyor mu? Neden ölünce tesiri daha çok olur biliyor musunuz? Çünkü hayattayken bu insanların nefsi olduğu için hala yine nefsani bir takım şeyler devreye girebilir. Ama öldükten sonra artık nefisleri kalmıyor. Bıraktığı eserler kalıyor. Dolayısıyla bıraktığı eserler kaldığı için orada şey yok, nefs yok artık. Yani dünyada da hani derler ya, Şeyh Bedrettin işte saltanat kavgasında oldu falan filan, sonra Osmanlı bayağı korktu ondan sonra. Yani işte bu müritleri artan şeyh efendilerin birçoğunu, yani işte bunlar çoval uyuyor, devlet mi kuracaklar falan diye hep korkardı böyle. Hep tetikte durdu Osmanlı. Zaman zaman da böyle Hacı Bayramı Veli gibi işte şeye çağırıp hizaya çekerlerdi. Birileri de şikayet ederdi. İşte bak çoğalıyor bunlar, herhalde bir niyetleri var gibi. Osmanlı tabii korktu. Şeyh Bedrettin yani sarstı tabii Osmanlı yani. Bu insanların manevi saltanatı var. Bu insanlar manevi saltanatı kurarak zahiri, suri saltanatı dengeleyecekler ve hizaya çekecekler. Çünkü manevi saltanat sahibi insan korkmaz. Hiçbir şeyden korkmaz. Ama suri saltanata sahip olan korkar. Ne zaman Yeniçeriler beni tahttan indirecek diye korkmuşlar. Şimdi de ne zaman halk bizi tahttan indirecek diye korkuyorlar. Yani hep korkuları yüzünden bak yanlış işler yapıyorlar. Ama maneviyatı olan insan, manevi saltanata ne diyelim rağbet eden bir insanın beklentisi yok ki korkusu olsun. Korkumuz olursa ne değerli kardeşlerim? Yavaş yavaş bitiriyorum inşallah. Korkusu olan insan yanlış yapar. Yanlışı korku yaptırıyor. Korkuya kapılıyorsun. Neden korkuya kapılıyorsun? Bu dünyadaki bir takım imkanların elinden gideceğinden korkuyorsun. Emekli olunca kurtuluyorsun. Yani dolayısıyla işte insan hilafet vazifesini korkarak yapamaz. Hilafet vazifesi cesaret isteyen bir şeydir. Hani bizim gazap diye bir gücümüz var ya, el-gadabu, öfke. Öfkenin orta yolu, itidal, adil yönü ne? Cesaret. Yani öfke bize ne sağlar? Hikmetle onu dengeli kullanırsak cesareti. Cesaretle söylemeyi, cesaretle yapmayı, cesaretle savaşmayı, neyse artık, cesaretle yazmayı, ifade etmeyi, bunları sağlar. Ama korkaksan, yani o gazap sıfatını kullanamazsın. Ve kullanamayınca da o gazap sıfatı sana verilmiş bir cevherdi, söner gider. Bak şehvet de öyle. Yani istek, arzu, yeme, içme, cinsellik benzeri. O şehvetleri kullanmazsan, yemezsen, içmezsen, evlenmezsen, makam sahibi olmazsan, ne bileyim görev sahibi olmazsan, bu istekler ne olur? Söner gider. O yüzden insan bir şeyleri talep etmeli. Talep etmek kötü bir şey değil. Ama işte biraz önce ifade ettiğimiz gibi o talebin motivasyonu, niyeti çok güzel olmalı. Manevi olmalı yani. O yüzden bakın bu hikayede ifade edildiği gibi demek ki değerli kardeşlerim ne yapacağız? Rabbimize yani Allah'a bağlanacağız. Ondan başkasını o kadar sevmeyeceğiz. Ve diğer sevdiklerimizi onunla bağlantılı seveceğiz. Yani merkezde ne olacak? Allah olacak. Neden? Çünkü Allah dünyanın merkezinde olan varlıktır. Kainatı yaratan Allah'tır. Her şeyi veren O'dur. Bütün varlık, mevcudat, mahlukat Allah'ın esma ve sıfatının tecellileridir. Hepimiz Allah'ın tecellileriyiz. Ve hepimizin üzerinde Allah'ın farklı farklı sıfatlarının neleri var? Tecellileri var. Dolayısıyla bu tecellileri benim müşahede edip, murakaba edip, Bu tecelliyi tecelli ettirmem lazım. Hocam güzel bir laf oldu değil mi? İlk defa kullandım bunu. Bak, Allah'ın üzerimizdeki tecellilerini tecelli ettirmem lazım. O tecelli ettiriyor. Bana bir takım güçler vermiş. Ben de bu güçleri ne yapacağım? Kullanacağım. Cesaretle, hikmetle. Bak, üç temel güç var. Akılda kalsın diye sık sık söylüyorum. Akıl gücünü iyi kullanırsan hikmet çıkar. Gazap gücünü iyi kullanırsan cesaret çıkar. Şehvet gücünü iyi kullanırsan ne çıkar?
Şefkat.
İffet. Şefkat parçası. O yüzden bak, demek ki iyi hile söylemişim ya. Şimdi düzeltiriz. Bir daha söyleyelim. Akıl gücünü kullandığımızda hikmet. Gazap gücünü kullandığımızda cesaret. Şehvet gücünü kullandığımızda iffet.
Derslerde şefkat diye vardı.
Var mıydı hocam? Olabilir. Belki de hani o kısmı da vardır. Ama genelde İslam ahlakında olabilir. Yani şefkati dengeli davranmak şeklinde de algılayabiliriz. Yani vardır. Bazen bakın bilmiyoruz. Bazen mesela bu kelime iffet yerine de kullanmış olabilir. Bilmiyorum yani. İşte hiçbir zaman iletici olmamak lazım. Olabilir. İffet ne? Hayalı davranmak. Yine bugün Berika'da okudum, çok güzeldi. Haya, bizim bildiğimiz o haya sadece utanma değil. Efendimiz diyor ki ashabına, haya edin diyor. Ya Resulallah, biz haya ediyoruz. Yok yok diyor, sizin kastettiğiniz haya değil o diyor. Sonra sayıyor. Ve en son iş noktaya geliyor. Allah'tan hakkıyla sakınmak, yani takva, haya budur. Haya çekinmek ya, hani vera dediğimiz şeyle bağlantılı. Yani çekingen davranmak, her şeye müdahale etmemek, her şeyi yapmamak, güzel şeyleri yapmak. Dolayısıyla haya bu. Yani öyle her şeye uzanmıyor. Gözün uzanmıyor, kulağın her şeyi dinlemiyor, gözün her şeye bakmıyor, ayağın her tarafa gitmiyor. Ama gözün bir tarafa bakmıyor, ayağın bir tarafa gitmiyor, bilmem kulağım bir şey işitmiyor diye hiçbir tarafa gitmeyeyim, yürümeyeyim, hiçbir şey işitmeyeyim, dinlemeyeyim. Benim rahmetli babam yani Türk halk müziğine bile karşı çıkardı böyle, işte ablam dinlerken radyo açtığında kızardı. Halbuki güzel sözler yani falan, ama işte bir şekilde duymuş müziğin işte hani böyle behimi bir şey olduğunu falan bildiği için, duyduğu için yani her türlü müziğe sanki böyle hani dinlemeye karşı gibi, işte bilmediğinden tabii kaynaklanıyor. Halbuki normal değil mi yani, şeyler dinlenebilir, güzel olan şeyler. Evet değerli kardeşlerim, inşallah yavaş yavaş bitirelim. Üçüncü faslımızı, cüz'ümüzü, yani Fütüvvet kitabımızın üçüncü kısmını demek ki bitirmek burada nasipmiş. Yani genç Server hanımlarla başladık, bir iki okuduk, iki buçuğunu okumuştuk. Üçüncüyü onlarla bitiremedik. Demek ki Konya'da İfade Yaşam Derneğimizde bunu bitirmek, yani üçüncü bölümünü. İnşallah dördüncü haftaya başlayacağız. Gerçekten hani ben her okuduğumda çok ciddi, kendim için söylüyorum, yani ciddi istifade ediyorum. Bir takım şeyleri de söylemeye fırsat oluyor bizim için. Yeni yeni cümleler kurmayı öğreniyoruz. Yeni yeni fikirler ne diyelim ortaya koymayı da öğreniyoruz. O yüzden nasıl ki malını veren sadaka vererek kazanıyorsa, işte ilmi dağıtarak da kazanmış oluyoruz. Sizler vesilesiyle de sizlerin ne diyelim ilgisi ve alakası, iltifatı sebebiyle Cenab-ı Hak bize bazı şeyleri söyleme fırsatı vermiş oluyor. O yüzden konuşmak ne kadar kıymetliyse dinlemek de daha kıymetlidir. Çünkü dinleyenler vasıtasıyla konuşan konuşuyor, Allah konuşturuyor. Zaten kitap konuşturuyor, biz kendimiz konuşmuyoruz. İnşallah Cenab-ı Hak güzel şeyleri konuşmayı ve güzel şeyleri ifade etmeyi nasip eylesin.
Amin.
Güzel şeyleri dinleyerek de onları daha da önemlisi. Çünkü ilimden maksat amel etmektir. Amel etmekten yani uygulamaktır. Uygulamaktan maksat da ihlası elde etmektir. Bütün bu maddeler değerli kardeşlerim sonuç itibariyle ihlası elde etmeye yöneliktir. Bahsedilen problemler, önerilen işte bir takım öneriler, bunların hepsi aslında bizim ilim, iman da başta olacak. Sonra o imanın geriye olan ilim artı amel, uygulama artı nihai anlamda meyvesi ne oluyor? İhlas oluyor. İhsan ve takva. Bu üç kavram çok önemli. İhlas, ihsan güzel yapmak, takva korunaklı bir yaşam elde etmek. Bunların hepsi aşağı yukarı aynı anlama gelir. Demek ki müttaki olacağız, muhsin olacağız ve muhlis olacağız. Müttaki, muhlis ve muhsin olacağız. ve ihsan medeniyetini kuracağız. İhlas medeniyetini kuracağız. Takva medeniyetini. Yani birileri başka başka medeniyetler kuruyorlar. Bizim de medeniyetimizin temeli ihlas olacak, ihsan olacak ve takva olacak. Dünyanın buna çok ihtiyacı var. Dünya insanların buna çok ihtiyacı var. Çünkü insanlar, dünya insanların çoğu bu bilgilerden mahrum. O yüzden bizler ne yapmalıyız? Büyüklerimizin dediği gibi yabancı dilleri öğrenerek bunları farklı dillerde ifade etmeliyiz. Ki ediliyor tabii. Ama daha çok etmeliyiz, daha çok konuşmalıyız, daha çok yaymalıyız, ifade etmeliyiz ve daha çok yaşamalıyız ki bu vesileyle ne olsun, sevap kazanalım. Hem kendimize güç gelsin, hem de başkalarına güç vererek dünyayı zulme, karanlığa sürükleyen anlayışın ve anlayışların ortadan kalkması lazım. Yahudi mantığının Darwin teorisiyle insanın insan olarak yaratılmadığını ortaya atacak kadar ileri giden bu mantığın aslında amacı şu imiş galiba. Yani siz insanlar kendini çok değerli görmeyin. Ne halife sizi? Öyle halifelik falan filan yok. Siz insan değildiniz. Siz başka bir şeydiniz. Siz hayvandınız. Sonradan insan oldunuz. Peki siz kimdiniz? Biz seçilmiş insanlar olarak insan yaratıldık. Ama siz öyle değilsiniz. Siz insansı varlıklarsınız. Bakın böyle bir, hani bu böyle midir tarihen değil midir ayrı mesele ama yorum olarak şu an dünya sahnesinde bizi insansı görecek kadar öteye giden bir Yahudi mantığı hakim. Kendisini korumaya almış ama dünya insanlığını şu anda tehlikeye atmış. Her türlü kötülüğün arkasında onlar çıkıyor. Kendisi üretiyor, yemiyor ama. Kendisi üretiyor, kullanmıyor. Kime kullandırtıyor? Başkalarına. Ey insansı varlıklar, siz yiyin için hasta olun. Siz kullanın, yüzünüz buruşsun gençken. Yani öyle oluyor. Ve kalabalıklar da bunu kabul etmiş. Ben de buna çok üzülüyorum. Bu kalabalıkların aklı yok mu? Bu kalabalıklar niye düşünmez? O zaman bizim, son cümle bunu söyleyeyim, bu kalabalıkları uyarıcı, uyandırıcı faaliyet yapmalıyız. Siyasetten ilme kadar, toplumsal faaliyete kadar bunları yapmalıyız ki artık toplumlar böyle aptalca işlerin peşine gitmesinler, yanlış fikirlerin uygulamalarının peşine gitmesinler. Bu konuda ciddi vazifemizin olduğunu ifade ederek bitirmek istiyorum. Allah bizden razı olsun. El-Fatiha.